Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından mülakatlar paylaşacağız. İlk olarak Salih Yüzgenç imzalı bir mülakat var. Doçent Doktor Ömer Miraç Yaman'la gerçekleştirilmiş ve gençlerdeki din yorgunluğundan biz sorumluyuz başlığını taşıyor bu aktaracağımız mülakat. Doçent Doktor Ömer Miraç Yaman'ı dezavantajlı gençler olarak tarif edilen madde bağımlısı gençler üzerine olan çalışmaları ve Apaçı Gençlik kitabıyla tanımıştık. Ömer Hoca bu konudaki çalışmalarını sürdürürken sayıları binleri geçen uyuşturucu bağımlısı, toplumdan dışlanan ve sorunlu olarak tarif edilen dezavantajlı gençle konuşmaya devam ediyor. Daha önce Doktor Nevzet Subaşı Hoca'nın kullandığı din yorgunluğu kavramını ise yaptığı gençlik araştırmalarıyla din yorgunu gençler olarak kullandı son dönemde. Tüm Türkiye'de din yorgunu gençler tartışması gündem oldu. Peki neydi bu yorgunluk? Doçent Doktor Ömer Miraç Yaman'a din yorgunu gençler meselesini sorduk. Din yorgunu kavramını Nevzet Subaşı Hoca kavram olarak kullanmıştı. Şimdi ise siz din yorgunu gençler diyorsunuz. Nedir bu din yorgunu gençler meselesi? İfade ettiğiniz gibi din yorgunluğu meselesini ilk önce Nevzet Subaşı Hoca gündeme getirdi. Şu anda belki biraz metal yorgunluğu tartışmalarının üzerine gelince ilginç bir şeye dönüştü. Kastımız şuydu aslında. Gençliğe dair şu anda çok fazla tanımlama ya da kategorizasyon yapılıyor. Fakat toplamda dini hassasiyetleri olan ben Müslümanım derken, Müslümanlığını bir hayat biçimi olarak ifade eden gençler açısından duruma dönüp baktığımızda bir yorgunluk hikayesiyle karşı karşıyayız. Bu pek çok konuda var aslında. Aile yorgunluğu, ilişki yorgunluğu, cemaat yorgunluğu söz konusu. Aslında biz Ayşe Böhürler hanımefendiyle bu konuyu konuşurken toplamda farklı başlıklar etrafında din yorgunluğunu bir cüz olarak değerlendirmeye çalışmıştık. Dini mübini İslam insanları yormak için değil, rahatlatmak için, üzmek için değil, muhabbet için, ağlatmak için değil, güldürmek için geldi. Fakat bize hikaye biraz karışık, dalgalı gidiyor. Kabaca şöyle ayırabiliriz. Birincisi, ailenin geleneksel tutumlarından dolayı tarihsel olarak yorulmuştur gençler belli konularda. Ergenlik döneminde veya yetişkinlik dönemine geçerkenki süreçlerde olur bu. Türkiye'de biraz daha belki ebeveyn-çocuk iletişiminin probleminden kaynaklı olarak din dendiğinde bir yönlendirme veya tavsiyeyi aşan bir baskıya, muhabbeti aşan bir zorlamaya dönüşen bir süreç yaşanıyor. 10 yıldır gençlerin hikayesini dinliyorum ve çevremde çok fazla dinle tanışma aşamasında olup dinden yorulmuş, namazdan yorulmuş, Kur'an'dan yorulmuş, yorulması gerekirken yorulmuş genç var. Din yorgunu gençlik derken farklı başlıklardan bir tanesi olarak söylemiştik fakat tartışmalardan sonra gerek sosyal medya ortamlarına gerek yazılanlara baktık ki bu hiç de az bir mesele değilmiş. Kritik bir meseleymiş aslında. Deniyor ki, hocam biz tüm altyapıyı hazırladık. Masalar hazır, sandalye hazır, internet var, çay var, çorba var, kitap, kütüphane kurduk. Bu gençler gelmiyor. Bu gençler niye gelmiyor? Bizim zamanımızda biz böyle kitap bulacağız, masa, internet bulacağız, böyle bir ortam bulacağız, içinden çıkmazdık. Şimdi bu gençlerde bir gariplik var. Bunlar dünyevileşti mi? Bunların içine dünya mı kaçtı? Bunlar niye bu hale geldi? Maalesef anlama dilini yitirdiğimiz anlamına geliyor bu sorular. Dükkan açmışsınız, ticaret erbabısınız, müşteri gelmiyor. Şunu diyebilir misiniz? Ya ne biçim insanlarsınız, dükkan açtık bir gelmiyorsunuz. Ne yaparsınız? Dönüp dükkana bakarsınız. Biz tezgahımıza bakmıyoruz. Tezgahtaki mallarımıza bakmıyoruz. Ne sattığımıza, nasıl sattığımıza, niye sattığımıza bakmıyoruz ama alıcının bakmaması üzerinden bir eleştiri geliştiriyoruz. Bir süre sonra maalesef şunu görüyoruz. Genç üniversite döneminde bir dernek veya vakıfla intisaplı çalışma halinde, fakat üniversitenin bitmesine yakın bağın zayıfladığı, sonrasında ise koptuğu bir süreci yaşıyoruz. Daha da sert bir şey söyleyeyim. Biz bu dinin yaşanabilir veya yaşanılacak halini genç kardeşlerimize hayatın her döneminde olabilecek şekilde sunmuyoruz, sunamıyoruz. Buna bir hata diyebilir miyiz? Bu büyük bir eksikliktir. Derneğe, vakfa, cemaate gelenleri bir sohbet değil, 5 sohbete, 3 çalışmaya değil, 13 çalışmaya almaya çalışıyor, çok yükleniyoruz. Adam bir ömür boyunca gireceği derslere 4 yıldır giriyor zaten. Bir mümin için Rabbimiz Teala sohbet çizelgesini çizmiştir. Nedir o çizelge? Haftada bir gün cuma günü sohbete gideceksin. Tamam, şimdi camilerdeki sohbeti yetersiz görüyoruz diyelim. Ötesi zorlamayla olacak bir şey değil. Ötesi kişinin gece namazına kalkma hassasiyetinde olduğu gibi, isterse koşmak isterse, asgari standartımız bizim haftada bir, hiç olmazsa yarım saatte olsa bir ders halkasına devam edebilmektir. Dolayısıyla bu da ikinci yorgunluğumuz aslında. Bir aile, iki kurumsal yolculuk. Topluma dönüp bakıyoruz. Toplum zaten yorgun durumda. Bu coğrafya şu an yorgun durumda. Farkındayız veya değiliz bilmiyorum ama insanlar yalnızlaştı, bireyselleşti. Aileden bile kopuyor insanlar. Kademe kademe kopuyor. İlişkiler sanallaştı. Derdini anlatacağı, hikayesini paylaşacağı dost bulmakta zorlanıyor insanlar. Böyle bir zeminde tam da kritik noktada cemaatlerin, vakıfların, tekkelerin, dergahların rol oynayacağı bir zamanda biz işi daha zor bir sürece götürüyoruz. Peki hocam, şimdiye baktığımızda aileler artık eskisi kadar baskıcı değil, çocuklarını özgür bırakıyor. Zorlamayla büyümedik, birileriyle kavga görmedik, çok fazla mücadele etmedik. Ama gençler dindar olmaktan ziyade ya çok soğuk ya da itidalden uzak. Sorun nerede? Çok güzel bir yere temas ettiniz. Namaz örneği üzerinden gidelim. Birincisi, çocuklarınızı 7 yaşında namaza alıştırın diyor Peygamberimiz. 4 yıl boyunca ebeveynin sorumluluğunda bir eğitimden bahsediyor. Bu çok kritik bir eğitimdir. Abi 7 yaşında başlatmayalım biz çocuğu. Biraz şuurlansın, bilinçlensin, biz inşallah 10-12 yaşında başlatırız diyoruz. Bu hata mı? Hata. Peygamberimiz böyle yapın demiyor çünkü. İkinci yanlış tutumsa adam 7 yaşındaki çocuğu 5 vakit namaz kıldıracak kıvamda zorlayarak namaza başlatıyor. İki örneğimiz de yanlış. Peygamberimiz bize 4 yıl diyor. Hikaye çözülmüş. Nasıl yemek yeme alışkanlığı belli bir yaşta kazandırılmayınca ileride kazanılabilecek bir durum değilse, tıpkı bunun gibi namazda bir müminin zihnine, kalbine asıl yerleşmesi gereken zamanda yerleşirse, kesinlikle o mümini yoldan çıkarmayacak ana umde olacaktır. Fakat Müslüman kimliğini öne çıkartan aileler için söylüyorum bunu, biz iki sert uçta seyrediyoruz. Ya umursamıyor, zamana, ergenlik dönemine bırakıyoruz ya da baskı yapıyor, yoruyoruz. Ben tekme tokat yataktan kaldırılarak sabah namazına kaldırılan çocuk hikayesi dinlemekten bıktım artık. Ben namazdan soğuma sebebinin annesinin ya da babasının kafasından aşağı dökülen bir bardak su olduğunu anlatan genç kız ya da genç erkek hikayesi dinlemekten bıktım artık. Ben gittiği vakıf, dernek ya da kaldığı bir Kur'an kursunda Allah için yapılan bir hizmet içerisinde gönlü kırılmış, hikayesi soldurulmuş gençler duymaktan bıktım artık. Dolayısıyla yorgunluk diyorsak tam burayı tartışmamız gerekiyor. Biz haşa Allah Azze ve Celle'nin sopası değiliz. Allah bize böyle bir görev yüklemedi. Biz onun yeryüzünde acentesi filan da değiliz. Biz Müslümanız ve tabiri caizse davet edeniz. Biziz. Daiyen illallah yani. Biz çağrımızı yaparız, gelen gelir. Anne baba evladının aynı zamanda Müslüman kardeşidir. Benim evladım aynı zamanda Müslüman kardeşimdir. Bir Müslüman kardeşime nasıl hassas oluyorsam, evladıma da öyle hassas olmalıyım. Yormamalıyım, üzmemeliyim, bunaltmamalıyım. Evde olması ona ekstra bir yük getirmemeli. Bu anlamda aileler çok fazla salmış durumdalar zaten. Rahatlık durumu da doğru değil kesinlikle. Bu da bir yorgunluk peydah ediyor sonuç olarak. 15 yaşındaki bir gence diyorsunuz ki, sen artık namaz kılacaksın, başını kapatacaksın. Ama o zamana kadar hiçbir şey söylememişsin. Gencin sorusu basit. Bunu neden yapayım? Anne babası da birkaç ihtardan sonra evladını kolluyor kafasında. Bu çocuk namaz kılmayacak. Böyle bir nasipsizlik olabilir mi? Doğru soru, sen ne verdin, ne kadar emek verdin? Onun okulunu, evini, yurdunu, üniversitesini, dershanesini düşündüğün kadar namazını düşündün mü, dertlendin mi? Veli toplantısına gitme heyecanıyla camiye götürdün mü onu mesela? Hediye aldın mı? Gönlüne, kalbine dokundun mu? Bunları yapmayıp da toplamda sürecin sonuna bakıyorsak, asıl konuşulacak şey anne ve babalar oluyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Sibel Eraslan, bizim çocuklarımız bizim nispeten güçlü olduğumuz günleri gördüler ve biz güçle, imkanla kariyerle ilgili sınavlarımızı çok daha iyi veremedik. Yorgunluktan çok güvensizlik varmış gibi geliyor bana şeklinde bir yorum getirdi bu tartışmaya. Katılıyor musunuz? Güvensizlik ortamı çok normal. Şu anda bu topraklarda en çok neye güvenilmiyor derseniz, maalesef dini temsil eden insanlara güvenilmiyor denebilir. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra güvenilmiyor. Haksız mı insanlar? Haksız değiller. İnsanları bunun için kınayamayız. Türkiye'nin öyle veya böyle son 40 yıllık mukadderatında söz söyleme kıvamına gelmiş bir toplumsal hareketin hainliği tescillendi. İnsanların tabii ki bir cemaat, vakıf, dernek ortamına bırakın gitmeyi hakkında konuşurken bile 50 kere düşünmesi çok anlaşılabilir bir şey artık. Bu bizim imtihanımız oluyor. Burada da tabii ki güven kaybı oldu. Dini mübin İslam insanlara bir şey ikram eder. Güven. Şöyle düşünelim. Genç dergisinin genel merkezine dışarıdan tanımadığımız birisi gelse ve dese ki, çantamda 20 trilyon para var, bir saat sonra geleceğim, burada kalsa olur mu? Ne yaparsınız? Tabii gidebilirsiniz dersiniz. Hatta panikleriz o 20 trilyonu korumak için. Bunu hangi banka sistemiyle, hangi küresel ölçekteki finans sektörüyle, hangi güvenlik site sistemiyle kurabilirsiniz ki? Biz Müslümanız ve güveniliriz. Bu kayboluyor veya aşınıyorsa zaten doğal olarak ilişki yorgunluğu ortaya çıkıyor. Müslüman cürmüyle, kapasitesi oranıyla iş yapar. Bir cemaat, vakıf, dernek, rızayı ilahi gözeten bir kuruluş, bir reklam, PR şirketi değildir. Biz yaptığımızın melekler şahitliğinde Allah'a ulaştığına iman etmiş müminleriz. Gençlerin çoğu şunu söylüyor. Hocam ben neden bir dernek, vakıf, hoca, cemaatle birlikte olayım ki? Hatta bir genç dedi ki, hocam ben ilk defa tanıdığım bir vakıfla geziye gittim. Oradakiler bizim fotoğraflarımızı çektiler ve sonra baktım ki internet sitesine koymuşlar. Ya ben başka bir niyetle oraya gittim, sen benim fotoğraflarımı neden yayınlıyorsun diye sorunca, faaliyet yaptık, belgeliyoruz dedi görevli. Arkadaşımız çok insani bir şey sormuş, farkında mıyız? Sen beni nasıl şeyleştirirsin? Ben senin istatiksel malzemen miyim? Bunların tamamı ilişkiyi yoruyor ve gençler çok net görüyorlar. Belli bir yere kadar ilişki kuruyorlar vakıfla, dernekle, cemaatle. Belli bir noktadan sonra gidiyorlar. Gençlerin farklı arayışları var o zaman. Türkiye'deki gençler hiç olmadığı kadar örgütlü ama özgün yapıya muhtaçlar. Biraz Anadolu'yu, üniversiteleri kesin. Her yerde sivil kurulmuş kulüpler var. Hiçbir vakfa, hocaya bağlı değiller. Oturmuş çalışıyorlar. Böyle yüzlerce kulüple tanıştım, çalıştım. Bu aslında ana damarın aktığını gösteriyor. Ama biz o kanala hayırlı bir yön verme konusunda ya da yardımcı olma noktasında ufuk çizemiyoruz maalesef. Evet, bazen biz de şahit oluyoruz. Israrla bizim hiçbir cemaat ve vakıfla bağlantımız yok diyorlar. Bu ısrarla vurgulanıyor. Allah bu eksikliklerimizi, yorgunluklarımızı gidermeyi nasip etsin inşallah. Gençlere yönelik iş yapacaksak kınamamalıyız. Bu din yorgunluğunu nasıl anlatabiliriz? Gençlerdeki din yorgunluğundan en başta biz sorumluyuz. Ve biz gençlerle gençlik üzerine çalışanlar, gençleri çalışmaya devam etmek istiyorsak bu topraklarda birkaç şeyi yapmak zorunda. 1. Mümkünse etiketsiz çalışmaları öne çıkarmamız gerekiyor. 2. Bizim elimizdeki, bizim yeteneğimiz oranındaki değil, bizzat gencin yeteneği oranındaki katılım sürecini inşa etmemiz gerekiyor. Gençler kendi yeteneğiyle var olabilsin. 3. Gençlere yönelik iş yapacaksak kınamamalıyız. Arayışları saygıyla karşılanmalı ve anlamlandırılmalı. Bir mümin gence yaptığımız bireysel yatırım, bireyselleşmesine katkı sunmayacak. Ümmetin toplam kalitesini yukarı çekme konusunda bize bir muzafferiyet sağlayacak. Her birimiz yeteneğimiz oranında kalitemizi artırırsak hep beraber kaliteli hale geleceğiz. Bu anlamda yatırım yapmayı da özellikle gencin kendi hayat prensibini, yeteneklerini, özelliklerini ve neler yapılabilir noktasını çözebilirsek ben hayırlı olur diye düşünüyorum. Değerli dinleyenler, programımızda ilk olarak Salih Yüzgenç'in gerçekleştirdiği Doçent Doktor Ömer Miraç Yaman'da yapılan mülakatı paylaştık. Gençlerdeki din yorgunluğundan biz sorumluyuz diyor Doçent Doktor Ömer Miraç Yaman mülakatında ve yazının başlığında. Evet, bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesli Dergi'ye. Yine Salih Yüzgenç'in yaptığı mülakatlar var. Gençlerde din yorgunluğu var mı? Başlığıyla farklı isimlere mikrofon uzatılmış, kalem verilmiş ve onlardan görüş alınmış. Şimdi bu mülakatları, bu kısa soru cevapları paylaşalım sizinle. Doktor Necdet Subaşı Hoca'nın din yorgunluğu olarak kavramsallaştırdığı bir tanımımız var. Kavramın oluşturduğu düşünceden harekette söylenebilecek birçok şey var. Bu hususta biz de Doçent Doktor Ömer Miraç Yaman'ın din yorgunu gençler ifadesinin önemine dikkat çekmek istedik. Din yorgunu gençler ifadesine kavram olarak katılan da var, katılmayan da. Ancak kavramın derdine Doktor Necdet Subaşı Hoca'nın ifadesi ve Doçent Doktor Ömer Miraç Yaman Hoca'nın söylediklerine herkesin bir şekilde katıldığı muhakkak. Belki ülkemizdeki mevcut siyasi konjonktür, belki de biz Müslümanlar isteyerek veya istemeyerek bir şekilde yorulmaya başladık. Dini tebliğ boyutundan dinciliğe, insanları yargılamaya, küstürmeye, İslam'dan uzaklaştırmaya taşıdık. Konu uzun, mesele derin. Türkiye'de bu hususta söz söyleyen gazeteci yazar, bizzat din öğretimi sorumlusu ve üniversite hocalarına gençlerde din yorgunluğu var mı diye sorduk. Bakalım neler söylemişler. Profesör Doktor Ergün Yıldırım, sosyolog. Dinin değil, dindarlığın ve dini kurumların yorgunluğu. Bu kavram yorgun toplum kavramından üretilmiş. Üstelik çarpıtılarak üretildiğini görüyoruz. Çünkü toplumlar yorgun olunca içindeki ilişkilerde, kurumlar ve geleneklerde bundan etkilenirler. Batılı bir sosyoloğun ürettiği yorgun toplum perspektifi, toplumların aşırı efor sarf etmeleri, aşırı tüketmeleri ve yine aşırı ilişkiler içinde yaşamalarıyla ortaya çıkan bir durum. Gösterişçi toplum gibi. Nasıl ki gösterişçi toplumda var olan bütün fenomenler gösterişten bir parça etkileniyorlarsa ve buna da gösterişçi din demek yanlışsa, yorgun toplumda etkilenen dinsel eylemler ve dinsel figürlere de yorgun din demek benzer bir biçimde yanlıştır. Çünkü din yorulmaz, din yorulan ilişkiler ağı içindeki akıştan etkilenir. İnsanlar ve kurumların pratik tezahürleri bundan, bu yorgunluktan pay alırlar. Bundan dolayı dinin yorgunluğu değil, dindarlığın veya dini kurumların yorgunluğundan bahsedebiliriz. Dinle ilişki kuranlar yorulabilirler. Dinin yorgun toplum içindeki tezahürü yorulabilir. Belli dini toplulukların yorgunluklarını görerek, bunu dine genelleyerek sonuca gitmek büyük bir indirgemedir. Bu kavramla insanlar kendilerini değil, dinlerini hesaba çekiyorlar. Oysa hesaba çekilmesi gereken insanların kendisi, onların dinleriyle kurdukları ilişki biçimi. Ahmet Taş getiren gazeteci yazar, yorgun yüreklere duyarsız kalınmamalı. Gençlerde din yorgunluğu olduğu tespitini bu yorgunluğun görülür nitelikte olup olmadığına, hangi boyutta bulunduğuna bakmaksızın önemsemek gerekiyor. Türkiye'de din, ülke gündemlerinin en görünür konusu durumunda. Siyasi alanda iktidarın bir boyutu haline gelmiş, güçle bağlantılı bir mahiyet kazanmış. Eğitimde, medya alanında, FETÖ tartışmalarıyla cemaat planında, medyatik rol modeller boyutunda hep en sıcak gündem niteliği taşıyor. Bütün bu gündem oluşların din açısından pozitif nitelik taşıyıp taşımadığı sorusu, gençliğin dinle ilişkisinin niteliğini de etkileyen ana soruyu oluşturuyor. Ben tüm bu alanlarda ciddi sıkıntı bulunduğunu düşünüyorum. Neredeyse gençlerin dinin saf haliyle buluşma imkanına kavuşamadığı söylenebilir. Din yorgunluğu gene de nazik bir tanımlama. Daha derin problemlerden söz edilebilir. Dine aidiyeti coşkuyla yaşayan gençleri göz ardı etmeden yorgun yüreklere duyarsız kalınmamalı. Ahmet Mercan, yazar, şair. Kimse babam iman etti, ben de iman ediyorum diyemez. Büyüklerin aceleci tavrı farkında olmadan bilgiyi kargo kültürüne dönüştürerek bir an önce çocuğa aktarmayı yeğliyor. Oysa her insan aileden de farklı bir mizaç sahibidir. Yaş durumuna uygun olarak bilginin ve vecibenin öneminden yola çıkarak çocuğu, genci keşfe çıkarmak, kendi emeğiyle kazanımlarını oluşturmasını sağlamak çok daha sağlıklı olacaktır. Yapılan hataların başında çocuğu tam inanmış kabul edip ona sorumluluk yüklemek geliyor. İman öznel bir kabul işidir. Kimse babam iman etti, ben de iman ediyorum diyemez. Bu iman sahih de olmaz. Bunun öncesinde kişinin mizacı doğrultusunda bir keşfe çıkması kaçınılmazdır. Ebeveynler bu yolculukta yardımcı roller üstlenebilirler. İmanın yerleşmesini sağlamadan ibadet baskısı yükü daha da ağırlaştırmaktır. Halbuki İslam göz aydınlığı ve kalp sevincidir. İslam yegane güven iklimidir. İnsan öldükten sonra sonsuza taşıyan bir başka söylem mevcut değil. Çocuklarımız kendi keşifleriyle anlam dünyasında doğumlarını gerçekleştirdiklerinde İslam'ın yük değil, yegane imkan ve kanat olduğunu anlayacaklardır. Profesör Doktor Mehmet Emin Ay, ilahiyatçı. Sünnete uymak yorgunluktan korur. Biz de bizden daha fazla, genç nesil de bugün birer iletişim yorgunu kimseleriz. Zira haddinden fazla muhatap olduğumuz iletişim ürünleri bizi adeta biz olmaktan mahrum bırakarak kendine benzetmiş, bize kendi formatını atmış durumdadır. Keşke böyle olacağına bizi din yorsaydı, dinin yorgunları olsaydık diyesi geliyor insanın. Ama öyle değiliz maalesef. Hazreti Peygamber Efendimiz'in her işin hayırlısı dengeli olandır tavsiyesini ve kendisinden her zaman vaaz-ı nasihat dinlemek isteyen ashabına sizi bıktırmaktan korkarım şeklindeki endişesini zikretmek isterim. Resul-i Ekrem Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine bugün her zamankinden daha fazla muhtaçız. Çünkü o, fıtrat üzere yaratılan insanın ruh ve beden bütünlüğünü gözeten emirlerle, onun dünya ve ahiretini saadet yurduna çevirecek tavsiyelerle gönderilmiştir tüm insanlığa. Sünnet-i seniyyeye uymak kişiyi her türlü yorgunluktan da koruyacaktır. Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü. Din eğitimi hatalardan kurtarılmalıdır. Öncelikle innet dine yüsrün, muhakkak din kolaylıktır hadisi şerifiyle, özündeki kolaylıkla vasfedilen bir dine, atıfta kullanılan din yorgunluğu ifadesine katılmadığımı belirtmek isterim. Bugün medya bağlamında dindarların veya din üzerine yazıp çizen ya da konuşanların yorduğu gençlerden bahsetmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir başka açıdan bakınca da dinin temel ilke ve yöntemlerine uymayan yöntemlerle verilen ya da verilmek istenen din öğretiminden, eğitiminden yorgun düşürülen gençlerden bahsedebiliriz. Çok fazla olmadığını düşündüğüm bu durumu da din yorgunluğu olarak değil, din eğitiminde yapılan hatalar kabilinden görmek gerekir. Gençlerimizin bugünkü durumu kanaatimce daha farklı. Geçmişte birkaç kanaldan okul, cami, özel hoca vesaireden temel dini bilgilerini öğrenen gençlerimizin gönülleri duru, zihinleri saf ve berrak, dine ve dindarlara olan güvenleri çok iyiydi. Gelinen noktadaysa gençlerimiz bunun aksi bir durumla karşı karşıyalar. Onlara sade, kolay ve anlaşılır bir dille din anlatılması ya da öğretilmesi yerine herkes kendi bagajındakileri kendi zihin dünyasındaki kavramlarla yüklemenin çabası içerisinde. Sevgili Peygamberimizin kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ilkesi unutulmuş, sosyal medya üzerinden gençlerimizin gündemine asırlar boyunca ulemanın ihtilaf ettiği hususlar gündeme getirilmekte, bu yoğun tartışmalar arasında onlar da bitap düşmekte. Dine ve dini öğretenlere olan güvenleri sarsılmakta. Üzerinde çok konuşulması gereken bu konuda din yorgunluğundan değil, din dilinden veya din eğitiminden kaynaklanan sorunlardan ve kendilerine İslam'ın saf ve duru mesajları ulaştırılamayan, içinde bulunduğumuz çağın buhranları içerisinde yorulan ve kendilerine bir ulaşılması gereken gençlerden bahsetmek lazım. Evet değerli dinleyenlerimiz, programımıza son olarak yine Salih Yüzgenç'in yaptığı mülakatları paylaştık. Gençlerde din yorgunluğu var mı sorusunu çeşitli isimlere sormuş Salih Yüzgenç ve onlardan aldığı cevapları paylaşmış bu yazısında. Ve böylelikle bugünlük de programımızı noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Kasım 2017 sayısından aktardık bu mülakatları. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.